Birinci kasetin B yüzü sayfa 17. Ne olmuş ki? Politik bir skandal mı? Yok hayır. Keşke öyle olsaydı. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Hala okuyorum. Bu değişik bir şey. Yine de konu ne? Ne gibi bir şey? Uzay rahibinin Roma papasına mektubu. Ama aslında herkese, tüm insanlara bir duyuru. Ne? Ne? Bu uzay rahibi de nedir? Lütfen güldürme. Yani uzay rahipleri okulu da mı var? Anlatamıyorum. Büyük bir yazı, herkes okuyor. Mektup ne hakkında? Esas konu ne? Öylesine birkaç kelimeyle. Bu uzay rahibi büyük bir keşif yaptığını iddia ediyor. Öyle anlaşılıyor ki şimdi insanlar kendileri doğup doğmayacaklarına karar vereceklermiş. Ne diyorsun Jesse? Futurolog şaşırmıştı. Hiçbir şey anlamıyorum. Saçma bir şey. Bunu nasıl iddia edebilirler? Ya Tanrı nerede? Bilmiyorum. Belki Tanrı da buna razı. Garip bir şey. Ne diyorsun? Ne söylediğini anlıyor musun? Sizin orada neler oluyor? Gelince okursun. Herkes birbirine telefon açıyor, şaşkınlık içindeler. Birçoğu öylesine kızmış ki tribün gazetesini yeryüzünden silmeye bile hazır. Arkadaşlar asıl senin bir cevap vermen gerektiğini söylüyorlar. Tüm olanları incelemeli ve bunun ne anlama geldiğini, neler olabileceğini anlatmalısın. Bu uzay rahibi de kim? Uzayda aklını kaçıran astronotlardan birisi mi? Evet. Hatırlıyor musun? Bir ara basında uzay bilim istasyonundan bir kişinin dünyaya dönmek istemediği yazılmıştı. Bu, o zaman dünyaya dönmeyen kişinin ta kendisi. Tabii hatırlıyorum. Onun bir Rus olduğunu, bir Amerikalı ve Japon'la birlikte uçtuğunu yazıyorlardı. Ama ismini hatırlamıyorum. Mektupta kendini rahip Filovey olarak adlandırıyor. Filovey mi? Bu onun asıl adı mı? Bilmiyorum. Bu bir Rus ismi. Ruslardan her şey beklenir. Hayatları boyunca çok acı çektiler. Onun uzay inzivasına çekilmiş bir zahit olduğu anlaşılıyor. Herhalde orada yeni fikirler üretiyor. Bu ne ise yeni bir şeydir. Roma papasına, kutsal peder, uzayın derinliklerinden artık 3 yıldır bulunduğum uzay ilmi araştırma istasyonundan size verdiğim rahatsızlıktan dolayı özür dilemeden önce hayalen önünüze diz çöküyor ve içtenlikle ellerinizden öpüyorum. Benim günahkar ruhumu affedin ve eğer mümkünse ilk bakışta anlamsız ve bundan da öte ahlaki, tarihi, tecrübe açısından zararlı telakki edebileceğiniz pratik gözlem sonuçlarımı ve kanın pahasına belki de Yüce Tanrı'nın iradesi ve telkiniyle edindiğim fikirleri dinlemenizi rica ediyorum. Başka türlü kutsal peder sizi rahatsız etmeye cesaret etmezdim. Bunun benim tarafımdan ne kadar büyük bir küstahlık olacağının bilincindeyim. Fakat mektubum okunduktan sonra bu müracaatımın sebebinin anlaşılacağı umut ediyorum. Böylece hemen esas konuya geçiyorum. Kader büyük bir lütuf ile ben, fakire, ruhun doğuşu, yani insan embriyonunun kıpırtıları gibi önceleri esrarengiz bir olayı anlamayı nasip etti. Belki de bu olay bizi ilahi düşüncenin sırlarının bulunmasına ve anlaşılmasına yaklaştıracaktır. Ben tecrübelerle şimdiye kadar saklı olan bu kıpırtıları buldum. Ve bunu insan neslinin tekamülünde yeni bir şans olarak görüyorum. Bundan ötürü kutsal peder beni dinlemenizi önemle rica ediyorum. Tekrarlıyorum. Bana büyük bir buluş yapmak nasip oldu ve bunun sonuçları tüm insanlığın geleceğini etkileyecektir. Bu buluşu değerlendirebilecek başka birisi yok. Ve hatta eşi görünmeyen bu buluşu kimsenin hayal bile edemeyeceğini bildiğim için kendimi böyle konuşmaya mecbur hissediyorum. Ve şunu iddia ediyorum. Ana rahmindeki ilk haftalarında insan embriyonu hayatta kendini bekleyenleri hissetme ve bu kadere tepki gösterme yeteneğine sahiptir. Eğer bu tepki olumsuzsa embriyonlar doğuma karşı koyuyorlar. Ben doğuma olumsuz tepki gösteren embriyonların gönderdiği işareti buldum. Bu embriyonları taşıyan kadının alnında küçük benekler oluşuyor. Bu beneklere Cassandra damgası, olumsuz sinyaller gönderen embriyonlara ise Cassandra embriyon adını verdim. İnsan embriyonunu sadece gebeliğin ilk haftalarında kendi geleceğine tepki göstermek ve tehlike işareti göndermek gibi olağanüstü bir yeteneğe sahiptir. Sonra bu yetenek kayboluyor. Bu da herhalde ceninin zamanla kendi kaderine boyun eğmesiyle ilgilidir. Cassandra embriyonlarının gelecek hayatı kabul etmemesi hiç şüphesiz insan neslinin tüm yaşamı boyunca olmuştur. Fakat o zaman, hatta şimdi bile hiç kimse bazı hamile kadınların alnındaki küçük beneğe önem vermemiştir. Ben sadece bu beneğin anlamını çözmekle kalmadım. Onu daha iyi ortaya çıkarmanın, görünür kılmanın yolunu da buldum. Bunun için uzaydan yere keşif ışınları gönderiyorum. Uzay istasyonundan gönderilen bu ışınlar ana rahmindeki embriyonların kıpırtılarını kuvvetlendiriyor. Keşif ışınlarının etkisiyle bir sivilce olarak kabul edilen bu benekler titreşmeye ve ışıldamaya başlıyor. Keşif ışınları havada gözükmez ve insan vücudu için hiçbir tehlike arz etmez. Uzaydan istisnasız tüm kıtalara, tüm yeryüzüne bu ışınları gönderiyorum. Bu ışınlamanın tüm amacı Cassandra embriyonlarını meydana çıkarmaktadır. Bu embriyonların kozmik sorgulanması da denenebilir. Cassandra embriyonlarının vermek istediği mesajı şöyle de özetleyebiliriz. Karar verme şansım olsaydı hiç doğmamayı tercih ederdim. Sorgunuza cevap olarak gönderdiğim sinyali beni dolayısıyla da yakınlarımı gelecekte bekleyen felaketlerin, acıların işareti olarak kabul edebilirsiniz. Bu sinyali çözebildiğiniz takdirde şunları bilmenizi isterim. Ben Cassandra embriyonu, hiç doğmadan, hiç kimseye fazla acı vermeden yok olmak istiyorum. Siz soruyorsunuz, ben cevaplıyorum. Ben yaşamak istemiyorum. Fakat eğer irademin dışında beni doğmaya zorlarsanız, tüm zamanlarda, tüm insanların yaptığı gibi, kaderimi olduğu şekliyle kabul edeceğim. Nasıl olacağına siz, ilk önce de beni doğuracak kadın, karar verin. Ama önce beni dinleyin ve anlamaya çalışın. Ben Cassandra embriyonuyum. Şimdilik benimle vedalaşmak geç değil ve ben de buna hazırım. Ben Cassandra embriyonu. Birkaç gün kendimi hatırlayacağım. Size sinyaller göndereceğim. Ben Cassandra embriyonu. Doğmak istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Ben Cassandra embriyonu. Tabii Cassandra embriyonunun gönderdiği sinyallerin bu şekilde anlaşılması her bir vakada ayrı ayrı kimseyi bağlamaz. Hamile kadının alnında ışıldayan Cassandra damgası zamanla söner ve hiçbir iz bırakmadan kaybolur. Ve eğer omuz silkerek unutulmak istenirse unutulur bile. Fakat bilim omuz silkemez. Uzay bilgisayarından alınan istatistiğe göre Cassandra embriyonlarının sayısı her yıl artmaktadır. Embriyonların hayattan kaçışı, yok olma isteği, yaşam mücadelesi vermek istememesi, başka deyişle gizli tehlikenin artışı ne ile ilgilidir? Bunlar neyin belirtileridir? Bizim günlük hayatımızın sınırları dışında bulunan gizemli bir olaydan ders almanın bir önemi var mı? Cevap evet ise, o zaman ana rahmine yeni düşen bir ceninin korkularını dışarıdaki gerçek hayata yansıtmak ne kadar doğru olur? Ana rahmindeki dölün apokaliptik duygularının sebebi bu hayat değil midir? Anne dünyanın bir modelidir. O zaman o kendi isteği dışında korkunç dünya gerçeğini çocuğa yansıtan bir aracı olmuyor mu? Tüm bu sorular cevap bekliyor. Devam etmeden önce Kutsal Peder, neden size Katolik Kilisesi'nin başına müracaat ettiğimi açıklamak istiyorum. Sizin kutsal şahsınıza başvurmamız sebebi, sadece sizin insanın yeryüzündeki temsilcisi ve Aziz Petro'nun varisi sayılmanız ve bundan dolayı dünya çapında otoriteye sahip olmanız değil. Bu çok doğaldır. Aynı zamanda dünyada yaşayan çok sayıda insanın ahlaki inançlarını ve manevi değerlerini kendi şahsınızda birleştirmenizdir. Dolayısıyla sizin şahsınızda ben tüm çağdaşlarıma Kim bilir, belki de gelecek nesillere müracaat ediyorum. Size yaptığım başvuruyu küstahça, yersiz vesaire vesaire olarak kabul etmek sizin doğal hakkınızdır. Fakat ben her halükarda yukarıda değindiğim embriyonal karamsarlık problemi ister istemez Katolik Kilisenin ilahi irade, yani doğumun sırrı ile ilgili çok hassas bir görünüşe temas ediyor. Ben Katolik değilim. Ama bu durum benim bu dine içten saygımı hiç de azaltmıyor. Benim fikrime göre kendi istisnaiyetinin hayranlığı içinde kas katı kesilmemiş her bir din, çeşitli kuşların uçmasına müsait olan gökyüzü gibi çeşitli fikirlerin aracısı olabilir. Bu anlamda ben Katolik Kilisesi üzerinde uçan bir göçmen kuş olsaydım mutlu olurdum. Evet, ben her zaman kalben Katolik ahlaki görüşlere katılmış, onlarda hayatın mantığına cevap veren, herkesçe kabul edilebilen ve bundan dolayı da evrensel önem taşıyan değerler bulmuşum. Özellikle şüphe ve acılarla ruhumuza sürekli işkence eden kürtaj problemi söz konusu ise, artık bir konserve kutusu açmak kadar bayağılaşan bu radikal davranış her defasında bizim için kaderin işkenceli oyununa dönüşüyor. Acaba bir insanın yaşaması veya yaşamaması bu kadar kolay mı karar veriliyor? Doğsun mu, doğmasın mı? Yaşasın mı, yaşamasın mı? Her şey geçici sebeplere, çoğu zaman ise günlük yaşamın cilvelerine bağlıdır. Bazıları küstahça Tanrı'nın bununla ne ilgisi var diyorlar. Tabii Tanrı'nın bununla hiçbir ilgisi yok. Tanrı kutsal hayatın başlangıcını koyuyor. Gerisine ise biz insanlar karar veriyoruz. Cenini korumaya veya yok etmeye hakkı olan insanlar, bu hiç dinmeyen tartışmalar kalabalığında kürtajların kat'i olarak yasaklanmasını talep eden Katolik Kilisenin tutumu bence daha doğrudur. Hatta fikrimce ve tutum yaratılıştan günümüze hayatın başlangıç amacına uygundur. Çünkü her bir embriyonda, her bir yenilenen varyantta ebedi hareketin tekrarsız şifresi saklıdır. Ve her doğan varlık zaman silsilesi içinde kendine benzerlerini yaratmak için kodlanmıştır. Ve tüm bunlar ilk günden yaratıcı tarafından dünyanın yapısına yerleştirilmiştir. Bunun içinde Katoliklerin arkasından biz de kürtajın ilahi düşünceyi doğrudan ihlal ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Kürtajın katletmekle eşdeğer bir şiddet olayı olduğu ve ayrıca 10 emrin ilki olan öldürme emrinin kutsal kitaptaki doğurun ve çoğalın buyurusu ile zıddiyet teşkil ettiği defalarca söylenmiştir. Tüm bunlar tabii ki böyledir. Fakat başka görüşler de vardır. Her taraftan hamile kalan kadının tarafına karışmaması talepleri yükselmiyor mu? Veya güya ferdin ve toplumun menfaati için tereddüt etmeden kürtaj yaptırmayı teşvik etmiyorlar mı? Çoğu zaman henüz döllenmiş varlığı gelecek hayatında önceden şartlanmış kötülükler, yoksulluk ve hastalık, şiddet, felaket, sefalet ve hakaretler bekliyorsa bu düşünceye karşı koymak zorlaşıyor. Bundan dolayıdır ki kadın yürüyüşlerinde taşıdıkları "Benim rahmim benimdir" gibi pankartlarla kadınlar belki de şunu söylemek istiyorlardır: "Hepiniz defolun başımdan. Bazı hamile alkolik kadınların yine içerim, yarınsa bu pisliği, bu asalağı kendi içimden atarım ve yine keyfime bakarım. Tanrınız da günahlarınız da bana vız gelir. Herkes bana tükürüyorsa ben de her şeye tükürürüm" şeklinde hayasız beyanlarından hiç kimse şaşırmıyor ve iğrenmiyor. Gelecek insanı anında bir çöp gibi atıyorlar. Ve bu hareketlerine gaddar mantıkla bile olsa çok sayıda mazeret buluyorlar. Çocuk doğurmaya karşı kitlesel hareketler, küstahça tavırlarla, parlamentolardaki baskılarla, feminist hareketlerle meydanlarda ve sokaklarda, kalabalıklarda yükselen bağırtılarla gitgide artmaktadır. Birçok ülkede nesli devam ettirmeme hürriyeti sadece istenmemiş, alınmıştır da. Bu hayatın bir çıkmazı değil midir? Ama aynı zamanda kaderine terk edilmiş hamile kadınların acı sonu da göz önündedir. Onların doğuracakları çocuklar kime lazımdır? Afrika çöllerinde de, şehirlerin pırıl pırıl yanan sokaklarında da birçokları böyle düşünüyor. Zaruretle imkan arasındaki uçurum giderek daha da derinleşiyor. Ama yine de içimizdeki şüphe yok olmuyor. İnsan neslinin mahvolmaması için her şeyi yapıyor muyuz? Gerektiği gibi yaşıyor muyuz? Fakat bu düşünce cehennemi içinde ne kadar yakınacağız, ne kadar aciz içinde soracağız? Yeryüzünde mutluluğu bulamadığımız için neslimizin devamını durduralım veya gerekli onay verilirse diğer gezegenlere mi atlayalım? Her şey o kadar çaresiz ki. Tüm bunlar o kadar tartışılmış ve konuşulmuş ki herkes bu mazoşizmden bıkmış. Ben ise sanki aydan düşmüş gibi yeniden bu konuyu açmak zorundayım. Ben sizin vasıtanızla tüm insanlığa hitap etmeye mecburum. Çünkü eskiden bilinmeyen bir felaket hepimizi tehdit etmektedir. Embriyonların bize çağrı yaptığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ve şimdi bunun hakkında düşünmemek elde değildir. Belki de bu sadece felaket değil, insan neslinin gelecek tekamül yolunu anlamamız için Tanrı'nın gönderdiği yeni bir imtihandır. Ama bu bilinmedik yolda nereye varacağız? İleride bizi ne bekliyor? İçimizde bizim hakkımızda konuşan Cassandra embriyonundan nereye saklanalım? Hakkında hiçbir bilgimiz olmayan dipsiz bir uçurum açılmıştır. Dünyanın sonu gelmiştir. Gerçek dışında yaşayacak mıyız? Asıl bunun için kutsal peder, size müracaat ediyorum ve eğer gerekli bulursanız insanlık için uzayın derinliklerinden ikinci bir güneşin doğması kadar beklenmedik olan bu buluşumu sarahatla değerlendirmenizi istiyorum. Şaşkınlık içindeyim. İstasyonun optik araçları beni yerdeki gerçekleri kavramaya yetecek kadar dünyaya yaklaştırıyor ve mesafenin hiçbir önemi kalmıyor. Ama yine de fiziki olarak ben uzaydayım. Şimdi insanların tüm gerçeği anladığı bir anda ben bizim günahkar dünyamızda insanlar arasında bulunmayı çok istiyorum. Fakat benim görevim işimin başında bulunmaktır. Ben uzayda araştırma istasyonunda bulunmalıyım. Çünkü ben uzay rahibi Filofey, kendi hareketlerim yani Cassandra embriyonlarının işaretlerini ortaya çıkaran keşif ışınlarının sürekli gönderme işim için sorumluluk taşıyorum. Cassandra damgasının ortaya çıkmasını sağlayan bu metodu ben buldum ve tüm sorumluluk da bana aittir. Bu arada dünyadaki insanların nasıl tepki vereceğinden çok korkuyorum. İnsanlar şimdiye kadar böylesine kesip atarcasına bir fikirle hiç karşılaşmadılar. Şimdi ise kendi içlerinde kendileriyle karşı karşıya gelecekler. Ben insanların psikolojik durumları için endişe ediyorum. Müstakbel annelerin alnındaki bu küçük parlayan beneğin ne anlama geldiğini öğrendikleri zaman herkes şok geçirecek. Ben bundan korkuyorum. Zafiyet geçirdiğim anlarda fikren Tanrı'ya yöneliyor, ağlıyor ve şikayet ediyorum. Neden asi embriyonların sırrını İlk çözmek Cassandra damgasını şimdiye kadar genlerde saklanan, şimdi ise aniden ortaya çıkan bu lanetli felaket işaretini bulmak bana nasip oldu. Lanetli iblisin gözlerinin içine bakan Faust bile yerimde olmak istemezdi. Beni bu zayıf insanı gücü yetmeyecek yükten kurtarması, bana acıması için Tanrı'ya yalvarıyorum. Hiç kimse hiçbir zaman böylesine acı çekmedi. Neden ben? Kutsal Peder, bu müracaatı yapmaya beni kimse zorlamıyor. Belki de susaydım ve bana açılan bu sırrı mezara götürseydim daha iyi olurdu. Böyle yapsaydım bu sırrı kim bilecekti? Kim beni suçlayacaktı? O zaman neden bu duyulmamış alameti insanlara duyuruyorum? Akıllarda anlamsız bir devrim yaratmak için mi, ruhlarda anarşi ve isyan çıkarmak için mi? Aileleri parçalamak, herkesin içine şüphe tohumları serpmek için mi? Herkes düşünecek ve korkuya kapılacak. Acaba bu durumu yeni nesiller yaratmanın dolayısıyla bu hayatın bir anlamı var mı? Nasıl olacak? Ta Adem ve Havva'dan miras kalan hayatın değişmezliğini, fikrinin kaybını ne ile dengelemek mümkündür? Çok kez kendime sordum ve çok kez kendime cevap verdim. Hiçbir durumda, hiçbir düşünceyle embriyonel hayatın bana açılan sırrını saklamaya hakkım yoktu. Çünkü bir daha tekrarlıyorum. Kassandra embriyonlarının sayısı durmadan çoğalıyor. Bunun da sebebi dünya bilinçaltında insanlık günlük yaşamının ahlaksızlığı ve meşumluğu hissinin durmadan artmasıdır. Kassandra damgası artık ana rahminde dünyanın sonunu bekleyen asi embriyonun sahne arkasında duyulan sesidir. Onu doğal yaşam isteğini öldüren de budur. Şimdi günümüzde sanayi ötesi toplumu şartlarında bu durumu dünya kamuoyundan saklamak mümkün müdür? Hayır. Bu gizlilik insanlığa karşı kendi kendimize karşı işlenen bir cinayet olurdu. Biz kendi tefekkürümüzde baş gösterecek yeni bir atılımın eşiğindeyiz. Ve bundan böyle istesek bile embriyonun bir fert olarak ne gibi bir genetikte muhitte doğacağına kayıtsız kalmadığı gerçeğine göz yumamayız. Yani embriyon bizim bir hayat başlangıcı olarak, bizim bir devir olarak, bizim bir fert olarak nasıl olduğumuzla ilgileniyor. O kaderinin yani gelecek hayatın ayna arkası denizinde yüzen ayna arkası denizaltısının periskopunda endişeyle bakıyor. Belki bizim de Kassandra embriyonunun bu periskopunda bakmamız iyi olurdu. Bizi sarsan bu tufanın sebebi kendimiz değil miyiz? Düşünmeye bile korkuyorum. Acaba Kassandra embriyonu bizim dünyadaki görevimizden el çekmemizin neticesi midir? Biz Tanrı'ya benzer varlıklar bu duruma nasıl düştük? Tekamülü henüz döl aşamasında kötümserliğe sürüklemek hususundaki işleri ve fikirlerinde insanlar ne kadar da başarılıymışlar. Sanki bir bilgisayarın hafızasındaymış gibi yıllarca, yüzyıllarca genlerde birikenler bu meselede kendini gösteriyor. Bugün bize Kassandra damgasının ekran yansımasını ortaya çıkarmak nasip olmuştur. Ve kaderin hükmüyle damgayı belirginleştiren keşif ışınlarını asıl ben uzaydan gönderiyorum. Bunun içinde bugün söz hakkı benimdir. Ve ben uzay rahibi Fula Fey sonuna kadar konuşmak istiyorum. Bu benim vazifemdir. Kutsal Peder, zamanınızı aldığım için özür dileyerek belki de biraz uzun olan mektubumu devam ettirmek için müsaadenizi isterim. Kassandra damgasının ne anlama geldiğini bildiğimiz için ne yapmalıyız? Bunu anlamak için şunları açıkça itiraf etmek zorundayız. Bir kişi tarafından yapılmış kötülük onun ölümüyle fiziki olarak yok olmuyor. Zaman ayarlı bomba gibi genetik ormandaki mukadder tohum misali kendi muhtemel ilk saatini bekliyor. Ha efendim, konu açılmışken mecazi anlamda değil, gerçek zaman ayarlı bir bombayı hatırlatalım. Bu olay Afganistan'da oraya sözde sınırlı sayıda askeri güç sevk edildiği zaman olmuştu. Çok eski olmayan bu olayların siyasi iç yüzü bile iyi bilinmektedir. Ben ise işgalci askerler tarafından ceset tuzaklarının nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Düşmanın cesedi köyün yakınına, yol kenarındaki görünen bir yere atıyor. Ve altına da patlamaya hazır özel bir mayın yerleştiriyorlardı. Sınırlı askeri güçtekilerin kendileri ise olacakları görüntülemek için bir kamerayla saklanıyorlardı. Ölüyü defnetmek için almaya gelenler cesede dokunur dokunmaz patlama oluyor ve bunlar da ölüyordu. Bu son dehşet anları çok titizlikle filme alınıyordu. İşte katledilmiş Afgan'ın yanına karısı koşuyor, komşuları onu tutmaya çalışıyorlar. Fakat o gözyaşları içinde bağırarak kocasının cesedine sarılıyor. Ve güçlü patlama onu da ve onunla birlikte gelenleri sarıyor. Ve insanlar yok oluyor ve her şey filme alınıyor. Başka bir sahnede korkmuş çocuklar var. Onlar ağlayarak babalarının yere serilmiş cesedine koşuyorlar. Ve yine bir patlama, kanlı vücutları etrafa dağılıyor. Yol kenarındaki ölünün yanından kayıtsızca geçemeyen bir yolcu attan iniyor. Kim olduğunu öğrenmek için cesedi omuzundan tutarak ters çeviriyor. Ve yine dehşetli bir patlama. Yine ölüm. Ve kafası parçalanmış at. Tuhaf bir kaçışla oradan uzaklaşıyor. Sonra düşüyor. Hırıltılı sesler çıkararak kasınıyor. Ve tüm bunlar filme alınıyor. Böylece ceset tuzakları operasyonlarının en ilginçleri filme alınıyor. Bu filmler askeri operasyonların yerine getirilmesi gibi kabul ediliyor ve karargahlarda layıkınca değerlendiriliyor. Filmi seyreden bazı insanlar ise bu sahnelerde kendi talimat ve maksatlarının gerçekleştiğini görüyorlardı. Ama ekrandaki olayları profesyonel bir memnuniyetle seyreden bu insanlar da kimdir? Ya bu ölüm tuzaklarının canicesini kuran, emellerinin sonuçlarını tüm ayrıntılarıyla filme alan insanlar kim? Nereden gelmişlerdir? Onların soy kökü belli değil. Ataları hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Ancak geçmişin sisli uzaklarına giden silik izlere bakarak tahmin etmek mümkündür. Ve şöyle bir sual ortaya çıkıyor. Bizim büyük ümitler içinde dualar ettiğimiz, tükenmez iyi niyetini kötüye kullanarak yüce bir kefil gibi güvendiğimiz Tanrı'nın kendisine bile karşı çıkan ve her zaman refah içinde yaşayan bu insanlar nereden gelmişler? Bizim içimizde baş kaldıran kötülüklerin yok edilmez genetik kalıntılarının kaynağı olan bu insanlar nereden gelmişler? Nereden? Onların bizzat ataları kim? Tabii ki bu cevabı beklenmeyen bir sorudur. Ama insan bundan rahatlamıyor. Tüm bunlar nereden kaynaklanıyor? Belki canlı canlı mağaraya kapatılanları yakan ilkel atalardan, belki boğduğu kurbandan, kendi patolojik sadizminin acısını çıkaran şehvetperest manyaktan. Belki de başka birisinden. Binlerce yıl boyunca bu karanlık ve vahşetin iblisane uçurumunda biriken az şey mi var? Ve ister istemez bu ebedi listedeki diğer kişileri de hatırlıyorsun. Tahta oturan kendisi gibi bir celladın emrindeki cellat veya kendi tecrübemizle tanıdığımız tribün ve balkonlardan bağırarak müthiş erotik derecede arzu ettiği hakimiyetin tadını aldıkça daha da kudurmuşçasına birçok savaşlar ve inkılaplar ateşleyen parti sürülerindeki çılgınlık müptelası borazanlar. Kan ve hakimiyet, işte ebediyen kötülük tohumlarının birleştiği toprak. Bir kötülüğün yerine diğer kötülük geçiyor ve başka bir kötülük içinde tohum bırakıyor. Bu anlamda bize çok şey söylemeye muktedir olan Stalin, Hitler veya tam tersi Hitler-Stalin dönemi hala hafızalardan silinmemişken, elde meşale geçmişin derinliklerinde dolaşarak ölü simaları aydınlatmaya değer mi? Bunların tıpatıp bir olan mahiyeti insanlığa o kadar büyük kan pahasına mal olmuştur ki, üzerinden çok yıllar geçmesine rağmen dünya istatistiği hala bunların arasında geçen kanlı cihan savaşına sürüklenen kurbanların gerçek sayısını çıkaramıyor. Ve bu ölüm kalım savaşı fizyolojik olarak bir canavarın iki başı arasında geçiyor. Acaba Bolşevizm olmadan faşizm olabilir miydi? Stalin olmadan Hitler veya tam tersi olabilir miydi? Ayrı ayrı doğrulmuş fakat cehennemin karmasında çaprazlanan Stalin Hitler ve Hitler Stalin'i düşünmek bile 20. yüzyılın insanının kanını donduruyor. Kim bilir, belki de Hitler veya Stalin olarak doğacak Cassandra embriyonu, bu zavallı nekrofil embriyonu zamanında dünyaya ve ilk önce de onu karnında taşıyan anneyi Cassandra işaretinin yardımıyla gelecekte olacaklardan haberdar etmeye teşebbüs etmiş. İnsiyaki bir ürpertiyle kaderine yazılmış korkunç rolden imtina etmek istemiştir. Onlar doğmasaydı olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmek çok zordur. Bu gibi durumlarda tarihi değiştirmek mümkün değil diyorlar. Fakat bu gelişim mutlaka şimdiye kadar hiç görünmemiş bir vahşetin ve insan düşmanlığının kanlı zirvesine ulaşmak için Hitler ve Stalin tarafından çizilmiş yoldan mı gitmeliydi? 1. kasetin B yüzü sonu, sayfa 31.